Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Merhabalar kıymetli dinleyenler, bir nevi biyografinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde insanlık kadar eski tarihe dayanan araştırmacıların, tarihçilerin bazı spesifik dönemlerin yanı sıra geniş bir perspektifle ele aldıkları bir konudan bahsedeceğim. Propagandadan. Propagandanın tarihsel gelişimi, türleri ve araçları bu bölüm ve devam eden bölümün konusu olacak.
Dass unsere Soldaten, wenn sie jetzt an diesem oder an jenem Teil der Ostfront zur Offensive antreten,
konuşmasını dinlediğiniz kişi Joseph Goebbels. Ne söylediğini az çok tahmin etmişsinizdir. Dünyanın en kirli propagandasını yapıyor. Kendisinin sözlerine yer veriyorum, zira propaganda kavramının dillendiği bir ortamda Goebbels'in ismi anılmadan geçilmiyor. Malumunuz kendisi Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi'nin propaganda bakanıydı. Diğer ifadeyle Yahudi soykırımına giden sürecin kilometre taşlarını döşeyen kişiydi. Tabi Goebbels, kötülüğün propagandasının dünyadaki en kirli örneği. Aslında temel bir grubu, topluluğu ya da bireyi zihnen yeniden biçimlendirme eylemini tanımlayan propaganda terimi birçoğumuzun algısında olumsuz bir yer etmiş durumda. Bu terimi duyduğumuzda çoğu zaman kötülüğün algısını oluşturan söylemler çağrışıyor zihnimizde. Öyle ki propagandayı tanımlamak için kullanılan diğer bir terim de dezenformasyon. Diğer tabirle yanlış bilgilendirme. Propaganda kavramının zihinlerde olumsuz bir algı oluşturmasının birkaç nedeni var. Birincisi, bu kavramın geçmişte Nazi Almanyası başta olmak üzere manipülatif amaçlar doğrultusunda kullanılması. İkinci olarak, basının propaganda söylemini yalan, iftira ve saptırmayla aynı anlamda kullanması. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi ise söz konusu kavramın doğru anlatılmaması. Sıklıkla etik açıdan tartışmalı bir konu olarak ele alınması, propagandanın yeterince anlatılamamasını ve dolayısıyla da anlaşılamamasını beraberinde getiriyor. Genellikle siyasi veya ideolojik amaçlar için kullanılmasının yanında reklamcılık, ticaret ve diğer alanlarda da kullanıldığını sıklıkla görürüz. Örneğin çevre kirliliğine ve küresel ısınmaya dikkat çekmek için kullanılan söylemler propagandanın olumlu yüzünü yansıtır. Öte yandan reklamcılıkta bir ürünü diğerinden ayırmak ve müşterilerin dikkatini çekmek için de propaganda teknikleri kullanılan yöntemler arasındadır.
En iyi cilet budur. Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. İngiltere kralı, rahmetli başkan Kennedy, taçsız kral Pele.
Yeni bir kavram olmasına rağmen propaganda anlamındaki ikna uygulamaları çok eski çağlardan beri görülmekte. Antik dönemlere, özellikle M.Ö. 500 yıllarına kadar uzanan çeşitli örneklerini görürüz. Yöntem olarak eski ile yeni dönem arasında nitelik açısından pek bir farklılık yok aslında. Asıl farklılık iletişim araçlarının yapısındaki değişimler ve dünya çapında yaygınlaşması. M.Ö. 800'lü yıllarda Grek medeniyetinin ortaya çıkışına kadar ilk propaganda uygulamalarının izleri görülüyor. Propaganda faaliyetlerinin M.Ö. 500 ile M.Ö. 50 yıllarına kadar olan uygulamalarına bakıldığında topluluğun gücünü ön plana çıkaran mimari ve sanatsal faaliyetler, kültürel ürünler ve savaşçılık özelliklerinden topluma liderlik eden kişilerin bireysel özelliklerinin kullanılmasına doğru bir değişim olduğu görülür. Propagandanın tarihine baktığımızda ortaya çıkan en önemli örneklerden biri Katolik Kilisesi tarafından Haçlı seferleri düzenlemeye yönelik yapılan çalışmalardır. 1095'te Papa II. Urban, Hristiyan dünyasının tehlikede olduğu propagandasıyla Selçuklu Türklerine karşı Haçlı seferlerinin başlatılmasını sağlar. 11. yüzyılla 17. yüzyıl arasındaki döneme baktığımızda özellikle dini propagandanın yaygın şekilde kullanıldığını görürüz. Bu yüzyıllar arasındaki zaman dilimi daha çok din ve mezhep savaşlarıyla anılan feodal ve skolastik dönemi işaret eder. Evet, gelelim bu terimin ilk kullanım sürecine. Efendim, propaganda terimi Latince propagare kelimesinden geliyor. Yaymak veya çoğaltmak anlamına gelen bu terim ilk olarak 1622'de Papa Gregory tarafından Katolik Kilisesi'nin dini inançlarını yaymak için kullanıldı. Matbaanın icadıyla birlikte propaganda için yeni yöntemlerin önü açılıyor. 30 yıl savaşında el ilanları, broşürler ve karikatürler kullanılmıştı. 18. yüzyıl sonunda Fransız devrimcileri dönemin kullanılabilen tüm medya araçlarını, doktrinlerini yaymak amacıyla kullandılar. Düzenli yayınlanan gazetelerin ortaya çıkması ve bunları okuyabilen insan sayısının artması propaganda için yeni fırsatlar sağladı. Dolayısıyla teknik anlamda ortaya çıkan her yeni iletişim biçimi propaganda uygulamalarının çeşitliliğinde bir artış sağlıyor. Elbette günümüzdeki sosyal medya uygulamaları da propaganda için en büyük ve en avantajlı araçlar. Propagandanın tüm yönleriyle kendini gösterdiği dönemse şüphesiz 20. yüzyıl başlarıdır. Özellikle 19. yüzyıl sonundan itibaren yaygınlık kazanan kitle hareketleri ve birbiri ardına ortaya çıkan İtalyan, Alman, faşizm ideolojisi, yanı sıra Sovyetler Birliği'nin kurulması, kitleselleşen toplumsal birimlerin yönlendirilmesinde propagandanın güçlü bir araç olduğu kanaatini güçlendirdi. Birinci Dünya Savaşı da propagandanın en yoğun kullanıldığı dönemlerden. O dönem halk, gazeteler, afişler ve sinema gibi gelişmiş araçlarla neredeyse her gün devlet propagandasının hedefi haline gelmişti. Kimi ülkeler hükümet merkezli propagandayı savaştan sonra bilgi servisleri veya kamu eğitimi gibi kılıfına uydurulmuş isimlerle yürüttü. O dönemde propaganda sözcüğünün kullanımından kaçınılmasının nedeni sözcüğün demokrasi fikriyle bağdaşmaz olduğu anlayışıydı. 1917'den itibaren Sovyet Rusya'nın, 1933'ten itibaren de Nazi Almanya'sının resmi terminolojilerinde propaganda sözcüğünü kullanmaları, sözcüğün bu devletlerle özdeşleştirilmesine sebep oldu. Özellikle Stalin döneminde Sovyetler Birliği propagandayı kullanarak halkı kontrol altında tutmaya çalışmıştı. Gazete, dergi, radyo ve sinema gibi araçlarla rejimin ideolojisini teşvik etti. Öte yandan siyasi muhaliflerle ilgili yaydığı yalanlarla algı operasyonları yürütmüştü. Nazi lideri Adolf Hitler parti propagandasını önemseyen bir liderdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında propaganda tekniklerini geniş ölçüde kullanarak Alman halkını savaşa hazırladı. Hitler'in amacı Alman halkını etkilemek ve savaşın gerekli olduğuna inandırmaktı. Nazi propaganda teknikleri arasında düşman yaratma, kahramanlık mitleri, sürekli tekrarlama ve film afiş gibi teknik materyaller yer aldı. Evet, propagandanın tarihsel gelişimine ve bazı örneklerine bu bölümde yer verdik. Sonraki bölümde propaganda teknikleri ve türleri neler, onlara bakacağız. Şimdiden hepinize mutlu, keyifli bayramlar diliyorum. Esen kalın.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Elini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.